Hoş geldiniz değerli tenis severler. Yeni hafta yeni bir tenis raporuyla karşınızdayız. Geride bıraktığımız hafta Shanghai Masters oynandı. Sezonun 8. 1000 puanlık turnuvası ve Hubert Hurkacz'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Yine WTA'de 3 turnuva vardı. Bunları konuşacağız ve kortlarda öne çıkan haberleri değerlendirmeye çalışacağız bir saat boyunca. Niko Yenibayrak'la beraber. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk. Bir hafta yapmayınca açamadım programı. Açmayı unutmuşsun hemen.
Çok yoğun olunca hangisini söylesem başta diye bir tereddüt ediyorum. Biz Shanghai Masters'ta başladık.
Adımı bile söyleyemediğin yayınların oldu.
İlk yayında. İlk yayında.
Onun üstünden tam 6 yıl 2 hafta geçmiş. Evet. 16 Ekim'de yapmışız seninle beraber ilk. Aslında tenis raporu daha önce vardı ama bizim ikimiz versiyonu 7 yıl olmuş. 2016'da başlamışız. Vay be. Tenis raporu yani, okula başladı yani. Çocuk 2'ye gidiyorlar hatta.
Umarız daha 7 yıl daha devam eder. 70 yıl daha devam eder diyelim. Shanghai Masters'la başlayacağız. Bu hafta TV Spor ekranlarında sizlerle birlikte olduğu turnuva ve aslında ilginç de bir final vardı Hurkacz ile Rublev arasında. Son 8 tenis arasında da ilk 10'dan sadece Rublev vardı turnuvada. Seri başlarının biraz erken döküldüğü bir turnuva oldu. Önce bir VTR'imizi izleyelim. Bakalım nasıl bir final olmuş. Sonrasında üstüne konuşacağız.
ATP Masters serileri kapsamında ilk olarak 2009'da düzenlenen ve bu seneyle birlikte 12. heyecanın yaşandığı Shanghai Masters'ta TV Spor'dan yayımlanan 2023 yılının şampiyonu belli oldu. Tek erkekler dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan isimlerden yalnızca zirvedeki Novak Djokovic'in yer almadığı sert kort turnuvasında final Polonyalı Hubert Hurkacz'la Rus Andrei Rublev arasında oynandı. 2021 Miami Açık'la 2022 Kanada Açık'ın ardından kariyerinin 3. Masters finaline çıkan Hubert Hurkacz, daha önce 3 kez Masters finali oynayıp tek bir kez şampiyonluk yaşayan Andrei Rublev'i 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setler sonucunda mağlup ederek zafere uzandı. Geride kalan 3 yıl koronavirüs pandemisi ve bu pandeminin etkileri nedeniyle düzenlenemeyen Shanghai Masters'ta 12. finalin ardından 6. farklı isim şampiyonluğa uzanmış oldu. İlk olarak 2009'da Rus Nikolay Davidenko'nun zafer elde ettiği turnuvada bunun ardından 4 kez Novak Djokovic, 3 kez Andy Murray, 2 kez Roger Federer ve 1 kez de Daniil Medvedev şampiyon olmuştu. 2023 Shanghai Masters öncesi 2900 puanla tek erkekler dünya sıralamasının 17. basamağında yer alan Hubert Hurkacz bu turnuvadan kazandığı 1000 puanla birlikte son 3. basamağa çıktı.
Hurkacz'ın 2021 Miami'den sonraki ikinci şampiyonluğu oldu Masters seviyesinde. O da böylece bir basamak üste çıkmayı başardı bu seviyelerde. Ki tiebreak'ten 5-2'den dönüşü de aslında Rublev'e yazmak gerekir bunu ama başarılı bir sonuçtu.
Ama öyle de hatalar da olmadı 5-2'de. Yani böyle ya fileye takarsa maç kaçırır. Çok kolay işte boş kortu bulamaz gibi de olmadı.
Zaten bir servis kırdı.
Evet, aynen ya, biraz öyle aktı, öyle gitti. Öne fırladı, sonra yakalandı. Ya abi, öncelikle şunu söyleyeyim en baştan. Ya bu 2 haftalık Masters falan olmuyor ya. Cidden yani frekansı düşük oluyor, heyecanı olmuyor. Grand Slam'lerde inat gibi onlar da işte 15 güne çıkartıyor. O sefer çıkartıyor. Siz uzatıyorsunuz, bakın biz de. Onlar 3 haftaya falan yaymaya başlayacaklar. Yani bence çok sen anlatan olarak ben daha da anlıyorsun. Yani bir türlü o havaya giremiyorsun. Yani 3 gün maç arasında, iki tenisinin maçından sonra 3 gün oldu. Grand Slam'de bile bu yavaş falan olması lazım. Ya.
Bunun sebebi şu, 7 tur var zaten. 96'lık bir ana tabloda oynandığı için. Eğer bir hafta indirmek isterlerse onu 64'e indirmeleri gerekecek. 5 tur üstünden, 6
yani
tur üstünden oynaması gerekecek.
Yani maç oynanıyor turlarda.
Daha çok tenisçi bir Masters katılsın, daha çok tenisçi para kazansın diye. Bence yani çok da fena değil. 1,5 hafta evet, çarşamba başlaması biraz kafaları karıştırıyor belki ama yani daha çok tenisçinin bundan faydalanması açısından ben olumlu buluyorum 1,5 haftalık Masters'ları ki 5 tane var. 2 taneyle devam ediyorduk yıllarca Indian Wells ve Miami'ye.
250'liklerle 500'lüklerle başlayabilirlerdi sanki. Hem seviyeler daha yaklaşmış olurdu. Direkt binliklerden böyle başlayınca bilemiyorum. Yani gerçekten bu turnuvaların da para ödülleri falan yani Grand Slam'lere yakın artık. Milyon dolarları aşan ödül paraları da veriyorlar. O cazibesini de anlayabiliyorum ama ya zaten hani sezonun artık bu döneminde 10. ayında yani oyuncuların motivasyonunu da sorgulamak bazen gerekiyor. Motivasyon kalmıyor. Çok yoğun bir sezon. Yorgunluk var. Ya tatil hayali kuran var. Yani çok sık sürprizleri çok sık görüyoruz. Bir de böyle uzadıkça bu yüzden işte erken elenmeler daha nispeten daha sürpriz bir, hadi Rublev'le Hurkacz'ı orada görmek çok sürpriz olmasa da genel itibariyle Medvedev'in de işte Alcaraz'ın da çok erkenden döküldü. Djokovic'in zaten hiç katılmadı. Biraz heyecanı baştan azalan bir turnuva oluyor. Yani biraz kendi ayağına sanki sıkıyor gibi. Ben mesela Çin'de hiç bu kadar, yani benim çok düzenli takip ettiğim bir turnuvaydı. Çünkü yani Federer'in hep böyle ya şampiyon ya final iddialı olduğu bir turnuvaydı ve genelde dolu olurdu mesela. Burada Alcaraz
ilk haftalar özellikle sakindi
yani. Boştu. Hani o konuda da Çin'deki tenis seyircisinde hani...
Çin'deki insanların önceliği pandemiden sonra değişmiş olabilir. Yani 3 sene zaten burada düzenlenmedi.
Ama 3 sene yok ya hani...
Yani evet, ama dediğin gibi Federer, Nadal'ın olmaması, Djokovic'in olmaması çok büyük bir etmen burada seyirci sayısının yani düşmesinde.
Federer'i falan getirmek durumunda kaldılar.
Tabii yani. Sponsor getirmek durumunda kaldı Federer'i.
Yarı final, finalde mi vardı Federer?
Çeyrek finalde vardı. Finalde tribünden izledi. Çeyrek finalde bir seremoni yapıldı kendisine.
Hı-hı, tamam.
Finalde
tribünden izledi. Yani bu şikayetlerimi söyleyerek başlayayım. Ya finalde enteresan bir finaldi. Hakikaten... Çok da şaşırtıcı bir şey değil sonuçta. Yani ilk 50'nin dışında, ilk 100'ün dışında birini de finalde görmedik. Yani buralarda biri daha bir Masters'ını bu sene kazanmış. Öbürü 2021'de Miami'de benzer ama buranın kapalı olmayan versiyonu diyelim. Ki kapalı sert kortta, hızlı kortta o servisiyle, o yüzüyle şansı olabilecek bir isim. Ama şöyle oldu. Yani ilk set çok sönüktü, çok tek taraflı oldu. İkinci set tam tersi. Yani bu tabii Rublev için olumlu bir şey. Çünkü Rublev'in böyle maçlarda çok erken... kontak kapattığını da gördük. Üçüncü set biraz daha dengeye geldi. Tiebreak gördük. 5-2'den bir geri dönüş gördük. Hani o bir türlü o böyle o gerilimi, o şeyi çok hissedemedik yani finalde. O finalin 5-2 işte şampiyonluk puanları çevriliyor. Rublev'in servisinde 5-4'te. Orada bile sanki böyle herhangi bir Masters'ın 3. turunda ya elenirse çok bir kayıp olmayacak. Bilmiyorum, ben o havaya da giremedim nedense. Yani tribünler mi biraz daha sakindi?
Muhtemelen iki tenisçi de...
Çok böyle inanılmaz uzun şey ralliler izlemedik. Belki de ondandır. Ama bir türlü tam o şeye giremedim yani maçta. Bilmiyorum, sen bayağı da maç anlattın. Ben iki maç anlattım bu turnuvada sadece.
Ben
sen biraz daha yakından...
İki maç anlattım. Sonlara doğru bir çeyrek final, bir yarı final anlattım. Dediğim gibi çeyrek final maçında da tribünler boştu. Ben de onu maç anlatırken dikkat ettim. Ama sonrasında yarı final ve finallerde fena değildi seyirci sayısı. Federer'in de gelmesiyle belki hep böyle bir şey oldu. Maç dediğim gibi çok hani çok keyifli. Aman aman biz hani Cincinnati finali gördük. Bundan birkaç ay önce. O bambaşkaydı tabii ki. Alcaraz-Djokovic maçı. Hani bu
ya
o kadar...
Medvedev Sinner vardı bir hafta önce Pekin'de mesela.
Hı hı, evet.
Daha çok kalitenin yüksek o. Çok acayip bir maçtı mesela.
İki tie break.
Aynen öyle.
Yani burada tenis kalitesi o kadar iyi değil ama iki tenisinin de oyun tarzına baktığımda zaten bunu görüyorsunuz. Rublev hakkında biraz konuşayım Hurkaç'tan önce. Maçını anlatmıştım. Yani sürekli kort dışında kafası. Yani bir hata yapıyor. Rakibi iyi puan aldığında bile. Dimitrov maçını anlattım. Dimitrov iki tane üst üste çizgiye top vurdu. Bağırıyor, locasına bağırıyor. İşte üst üste iki tane top geldi çizgiye. Bu nasıl iş? Yani buna sinirlenmemesi gerekiyor bir tenis için. Bu üst düzey bir tenis için. Bu kadar üst düzey bir tenis için.
Bir yerde seyircilerin üstüne yürüdüğü bir yer
onu,
var. Yani...
Var. O son final maçında onu vereceğiz. Yani kortta kafası değil. O yüzden bir puanı çok iyi oynuyor. Bir oyunu çok iyi oynuyor. Bir sonraki oyun bir hata olduğu zaman ya da top şans eseri rakibi puan aldığı zaman veya şans eseri puan kaybettiği zaman Rublev bir anda oyundan düşüyor. Bu da şey değil zaten, çeyrek finallerde sürekli elenmesi Grand Slam'lerde tesadüf değil. Tamamen bununla alakalı bir şey. Mental anlamda kendisini maça veremiyor, maçta kalamıyor. Sürekli hep bir dış etmende bozulan bir konsantrasyonu var. Hurkaç tarafında da onun da Maroşan maçını anlatmıştım. Orada da zorlandı mesela. Evet. Kötü başladı maça.
3 tane 3 setlik maç oynadı.
Kötü
ben...
başladı ve onu çevirmeye başardı Maroşan karşı. Maroşan'ın deneyimsizliğinden de faydalanarak. Orada da Maroşan'ın çok basit kaybettiği bir 40 puanlık rally var. Onu da vereceğiz programın içinde. Yani baktığında zaten iki tarafın da maç içinde çok dalgalı bir alışkanlığı olduğu için bu maçta tamamen senin dediğin gibi ilk sette biri iyi, ikinci sette biri iyi, son sette de işte daha çok gitgelli bir maç izledik. Daha heyecanlı maçları önceki turlarda izlemiştik mesela. Final o kadar değildi.
Tabii canım, net yani. Ya mesela şeyde de çok iyiydi mesela Hurkaç Korda maçında ama çok ekstrem bir servis performansı. 47 ilk servisten 40 puan çıkarmış. Yani %90'a yakın bir istatistik. Burada da ilk sete çok hızlı girdi. Ama yani Rublev o şeyde kalacak gibi. Yani Rublev ne ekledi oyununa dersin bu kadar yılda? Pek bir şey eklediğini söyleyemezsin. Ama iyi olan şeyleri daha iyi yapıyor. Daha iyi, daha istikrarlı servis atıyor. İşte forehand'le daha az basit hata yapıyor. Backhand'inde gayet iyi işler çıkarabiliyor ama yani biraz Svitolina'ya hep benzetirim ben onu. Yani hani kendinden alt seviyede, kendi seviyesinde oyuncuları yenebilir. Çok şanslı yaver giderse, rakibini çok kötü bir günde yakalarsa, kendinden üst oyuncuları da yenebilir ki yenmişti iyi var. Sonuçta Masters kazandı birkaç ay önce ama yani çok fazla bu plana sadık kalacak gibi yani. Yani bu plan dışında artık nasıl neye evirebilir bu
oyunu? Bence sorunu zaten teknik
veya... Fileye geldiğinde görüyorsun hala çok basiretsiz filede. Yani aslında bunu yapabilecek şeye sahip, hem güce sahip, hem kol kuvvetine sahip, hem aslında o tekniğe de sahip ama... ya bu bana yetiyor. Bu olmak istediği yerden çok şey gibi, memnun gibi ve hani bundan sonra çok oyunda yeni bir şeyler eklemeyi düşünmüyorum.
2015'te İstanbul'daydı. Federer'in şampiyon olduğu sene. Kaç yaşında oluyor 2015'te? Herhalde 17-18 yaşında oluyor. İlk tur maçını izledim. Cumhur karşısında Wildcard'da katılmıştı turnuvaya. Cumhur maçını. Çok dış kortlardan birindeydi. Esenyurt tarafındaki kortlarda. Çok beğendim. Backhand'i falan çok iyiydi. Hatta yazmışım bir abartarak Twitter'a. Yani Djokovic'ten sonra en iyi backhand olabilir böyle devam ederse diye. Tabii abartı bir şey. Oradaki bir abi oyuncu keşfetme şeyiyle heyecanlı yazılmış bir tweet.
Ya fena bir keşif değil ama.
Tabii yine de ilk 5'e girdi sonuçta kariyerinde. Tabii. Onun üstüne tabii ki forehand kanadını geliştirdi. Servislerine ekleme yaptı ama dediğim gibi file oyununda biraz elleri biraz sorunlu. Ama asıl sorunu bence Rublev'in mental. Yani o maçtan çok fazla kopuyor maç içerisinde. Çok kopuk kopuk maçta. Sorsan belki kopuk kopuk hatırlıyordur maçı.
Ya şimdi bazı oyuncu var kötü girer toparlar. Bazı oyuncu var iyi başlar yavaş yavaş düşer. Yani Rublev bir gün o kadar berbat giriyor maç. 6-2 kaybediyor mesela. Bu maça da çok kötü girdi bence. Yani Hurkaç da çok ekstra bir şey yapmadı. Kolay bir servis kırma. Ardından da iyi servis attı. Yeterli oldu. Bir oyunda galiba tehdit edebildi sadece yanlış hatırlamıyorum. Yakın geçen bir 0-30'u bulduğu bir oyun var. Sonra tekrar oradan da Hurkaç saldı. Yani bazen çok iyi başlıyor. Anında sert bir düşüş. Bazen böyle dalgalı bir seyir. Yani artık rakibin 3 tane 3 setlik uzun maç oynamış buraya gelene kadar. Daha yıpranmış. Sen set kaybetmeden gelmişsin. İlk setini kaybediyorsun. Ya bu eski Rublev bu arada iki sette de kaybederdi. Bu da bir gelişmedir bu arada. İkinci sette bir reaksiyon göstermesi. Ama artık üçüncü sette o rüzgarı halkan aldıktan sonra artık bu seni yani sürekli ilk beşte tutacak şey bu olacak yani. Yani sen overall'da puanlasak işte yani rating olur ya 80-80 NBA'de falan oluyor FIFA'da. Yani Hurkaç'ın üstünde bir oyuncusun sonuçta yani. Bu noktada artık Masters şampiyonu yaşamış bir oyuncu olarak arkana bakmaman lazım açıkçası. 5-2'yi de buluyorsan tiebreak'te. Maç puanı çevirip ekstra demoralize olmuyorsan ki o puanları da gayet iyi oynadı. Dediğim gibi bunlar hep aslında gelişme hanesine ekleyebiliriz. Yani burada daha çok su kaynattığı maçlarda gördük sonuçta Rublev'in. Ama bence onun için biraz elden kayıp gitmiş bir şampiyonluk oldu.
Hurkaç için de muazzam bir final performansı olduğunu söyleyebiliriz. 8. finalinde 7. galibiyetini aldı. Hani Świątek kadınlar tenisinde bunu çok iyi yapıyor. Polonyalılarda bir şey var abi. Bir Lewandowski bitiriciliği tarzı sona geldi mi? Gerçekten hani zor.
Şimanski bitiriciliği de diyebiliriz artık.
O da 2 gol atmış hafta sonu.
Dün atamadı. Bir tane attı şeyde. Faroe'ye attı.
Bir tane attı doğru.
Dün zaten onlar büyük ihtimalle elenecekler playoff'tan.
Tabii dün yine kötü bir sonuç.
Playoff'ta Hırvatistan'la Uluslar Ligi playoff oynayacaklar gibi duruyor. Orada iki yumurtadan biri kırılacak bakalım.
Enteresan. Araya küçük bir futbolda sıkıştırdık. Ama yani kariyerinde ilk ona karşı istatistiği kötü olan bir tenisçi. Ama finallerde iki tane ilk on tenisçisini yendi. Medvedev'i Halle'de yendi geçen sene.
Evet.
Burada da Rublev yani 2'de 2 ile yapıyor yani ilk ondaki tenisçiye karşı. Finalleri iyi oynuyor. Polonyalılar da var demek ki böyle bir şey. İyi de servis attı. 21 ace attı final mücadelesinde. Yani servis performansı aslında servisine biraz bağımlı bir tenisçi. Her tenisçi belki hani ilk servis bulduğunda, iyi servis attığında maçı kazanma ihtimali yükseliyor ama hani Hurkaç'ta bu biraz daha önemli.
Korda maçında 21 ace attı yani Masters maçı için. Çok ekstrem bir rakam açıkçası.
Yani set başına 7 ace oluyor. İyi, bayağı iyi.
Biraz daha tabii kolay bir yoldan geldiğini söylemek lazım. Yani hani bay geçtikten sonra hani Kokkinakis çok sorun çıkarabildi. Su ile oynadı. Uzamaması gereken belki maçtı. Maroşan karşısında biraz fazla kortta kaldı. Biraz da rahat bir yoldan geldiğinde söylemek lazım yani. Yani nispeten Rublev'e karşı o avantajında çok çok iyi. Zaten orada Root vardı. Hani Root'un çok Eubanks gene düşüşte olan bir seri başında.
Ama işte bir buçuk
temiz
haftalık,
bir taraf
bir
vardı.
Bir buçuk haftalık
yani.
Bir turnuva olduğu için çok yorulmuyorlar. Arka arka oynamıyorlar.
Aynen bakın işte Musetti, Eubanks, De Minaur onun tarafındaki seri başarı. Tam bir çekti Letonya olmuş yani. Ama bunu geri çevirmemek de tabii önemli bir...
Hurkaç için enteresan bir final oldu. Çünkü Federer vardı kortta.
Evet.
Son Federer'in son resmi maçını oynadığı
turnuvalar sıkıştırdıkça Federer Joker'i kullanacaklar birkaç sene.
Federer hakkında konuşacağız. Orada açıklamaları da var. Onları da göreceğiz ama bir Rublev'in bu senin az önce gazetecilere, fotoğrafçılara sert çıktığı yer vardı. Onu bir görelim. Sesli görelim burayı.
Ya
sırada muhtemelen deklanşöre basan veya yürüyen bir fotoğrafçı var ve çok kızdı.
Bu yalnız bence puan cezasını
getirdi. Maç puanı bu arada farkındaysan.
Maç puanı maç oluyor. Döndü. Olsa maç bitiyor. Evet, yani biraz da onun şansı bence.
Uyarı aldı ama dediğin gibi çok sert olduğu için belki bir puan cezası gelip burada maçı kaybedebilirdi.
İlk oyunlarda olsaydı böyle herhalde hakem kaybetmesini istemedi.
Belki de.
Maçın ama
yani kural kural. Bence onu düşünmemiştir. Yani.
İletişime girmek de şey ya, yani teknik olarak yasak.
Koskoca Serena'ya verdiler o cezayı biliyorsun.
Serena
maç
buradan,
puanında.
Serena buradan sağ çıkamaz ya. Keyifle verirler cezasını.
Zaten seyirciler de tepkiyi gösterdi Rublev'e. Buradan çevirip servisini Taybir'e götürmeyi başardı. Taybir de öne de geçti ama sonrası kötü geldi.
Ya maç sonundaki reaksiyon da çok kötü. Yani.
Evet.
Var bu çocuğun da böyle huyları var ya. Bu kadar aslında bu kadar değildi. Biraz daha sakin bir görünüm sergiliyordu. Kazanmaya başlayınca baskı mı arttı artık üstündeki bilmiyorum.
Yani muhtemelen bir eşiği aşmaya çalışıyor. Aşamıyor. İşte Grand Slam'lerdeki evet. Çeyrek final eşiği. Bu sene işte ilk Masters'ını kazandı. Evet. 4 Masters'ta bir şampiyonluğu var. O biraz sıkıntılı o yüzden.
Bayağı sıkıntılı bir görüntü. Yani daha fazla da büyümedi. Hı hı. Biraz daha prime time'da bir Grand Slam'de falan yaşansaydı yankıları çok daha fazla olurdu. Evet. Hoş bir görüntü değil yani. Bu da şiddetin bir başka türü açıkçası. Bu kadar ne olursa olsun.
Yani hakem yürümüşsün veya bir taraftara bir gazeteci yürümüşsün, üstüne yürümüşsün. Aynı şey.
Aynen öyle. Oranın, o da bir bileşeni sonuçta bu turnuvanın ve ben oradaki regülasyonlar dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Denk gelmiş herhalde. Hı hı. Herhalde flashlı çekim yaptığı için diyeceğim de
oradaki yürümüş, şey... Yürümüş. Adım atmış. Hakem orada söylüyor. Evet yürüdü ama şey yani...
Yine de bu kadar tepkiyi. Hakeme şikayet etti, söyle durumu. Hı hı. Uyarı yapsın vesaire. Tabii ki anlıyorum şampiyonluk puanı veriyorsunuz falan da. Yani biz tenisçileri bu yüzden böyle bazen diğer sporlardan ve sporcudan ayrı tutuyoruz. Yani buralarda
sakin
kalma becerileri, yetileri olduğu için de
biraz yeni zaten nesil bu biraz daha kadar... salıyor kendini o konuda. Yani yeni nesil biraz daha tepkisini gösteriyor. Biraz grafiklerimiz var, onlara bakalım istersen. Bu yılki Masters şampiyonlarına bakalım. 8. Masters turnuvası olduğunu söylemiştik. Indian Wells'te Alcaraz galip gelmişti. Finalde Medvedev'i yenerek. Sonrasında Medvedev Miami'de Sinner'i mağlup etti. Monte Carlo'da Rublev, Holger Rune'yi son sette 4-2, 15-40 geriye düşmesine rağmen oradan maçı çevirerek kazandı. Ve kariyerin ilk Masters şampiyonunu elde etmişti Rublev. Madrid'de Alcaraz finalde Struff'u yenmişti. Roma'da sonrasında Medvedev Rune'yi yendi. Toronto'da Sinner Demilor'u yenerek ilk Masters şampiyonluğunu kazandı. Cincinnati'de Djokovic muhteşem finalde Alcaraz'ı gerçekten büyük bir tenis şöleni diyebiliriz. Belki de bu yılın en iyi maçı diyebiliriz. Evet. O maçta yenerek bu yılki ilk Masters şampiyonluğunu kazandı. Şangay'da da Hurkaç galip geldi. Bundan sonra bir Masters'ımız kaldı. O da Paris Masters. Bu ayın sonunda başlayacak. Yine TV Spor ekranları olacak. Bunu hatırlatalım. Aktif Masters şampiyonluklarına bakalım.
Tabii ondan da beklentimiz Alcaraz, Medvedev, Djokovic'in tam formlarıyla olması.
Evet, sezon son öncesi. Alcaraz bir numara istiyor zaten. Djokovic 39 Masters şampiyonluğuyla Nadal'ın 3 şampiyonluk önünde lider durumda bulunuyor. Murray 14. Tabii bunlar aktif tenisçiler, onu söyleyelim. Medvedev 6, Zverev 5. Alcaraz'ın 4, Tsitsipas ve Hurkaç'ın da 2'şer şampiyonlukları var. Hurkaç da adını buraya yazdırmayı başardı.
Ona ilk kim ulaşır? Medvedev mi, Alcaraz mı?
Ha, güzel soru. Daha fazla 3 tane toprak masters'ı var. Medvedev bu yıl toprak masters'ı kazandı ama bir daha kazanabilir mi emin değilim. Geriye kaç kalıyor? 6 tane sert zemin kalıyor. Şimdi ikisini de kazanabilecek Alcaraz'lar hem sertte hem toprakta. O yüzden belki Alcaraz bir adım daha önde olabilir.
Geride şu an geride olmasına rağmen. Paris'i sanki Medvedev kazanacak gibi hissediyorum.
Belki bilemezsiniz. Zverev 2022 performansını bulur.
Gördün ama Tokyo başlangıcını. Bu sabah elendi 2 sette. Hı-hı. Jordan Thompson ki bir süredir bayağı formsuzdu. İlginç bir maç kaybetti o da. Son dönemde biraz fazla turnuva oynadı. Hı-hı. Herhalde onun şeyi oldu.
Etkisi vardır. Peki o zaman bir de bu yıl toplanan puanlara bakalım. Sezon sonu turnuvası için 4 tenisçi sezon sonu turnuvasını garantiledi. ATP finallerini biliyorsunuz Torino'da oynanacak. Djokovic, Alcaraz, Medvedev ve Sinner oraya adını yazdırdı. Rublev, Tsitsipas, Zverev, Rune, Fritz, Ruud son 4 bilet için savaşan tenisçiler. Tabii daha altta da isimler var.
Tsitsipas ne yapsa inemiyor. Hurkaç'sın da bu 1000 puanla biraz daha
5 basamak atladı. 11. basamağa çıktı. O da hala... hemen Ruud'un altında şu anda.
epey şansı var bence.
Var çünkü...
Yani Çiçipas'ın ben buradan böyle yavaş yavaş aşağı inmesini bekliyorum. Ne kadar koruyacak puanı var Çiçipas'ın mesela? Çiçipas'ın
az 380. Tamam, 360 puan, pardon Çiçipas'ın değil, Alcaraz'ın söyledim ben. Çiçipas'ı şu an bilmiyorum açıkçası. Hı-hı. Ama geçen sene
Çiçipas
ne yaptı?
Çiçipas da bilmiyordur
sonuçta. Zaten koruyamaz. Yani. Oraya geçelim.
Düş direkt kaçsa. Umarım yani çok formsuz yani. O öyle bir Çiçipas'ı da orada iyice. Bir de yani ilk maçı kaybediyorsun direkt biraz şey
ama biliyorsun yani. Bunlar bir galibiyete bakıyor ya tenisçiler.
Öyle
bir galibiyet alıp
hiç,
sonrası
yani
gelebilir.
Hiç yani. O bir galibiyeti alacak gibi de durmuyor. Doğru. Hiç durmuyor yani. Vücut dili böyle tükenmişlik sendromu gibi bir şey yaşıyor. Ben anlamadım yani. Biraz tenise olan ilgisi kaymış gibi. Muguruza gibi. Muguruza'da vardı ya.
O da açıklamaları var. Açıklama yapmış. Tenisi şu an
evet,
özlemiyorum.
Evet diyorum. Bu hafta gördüm.
Zumba yapıyorum. Dans ediyorum.
Tenis oynamı belki şeyce falan. Tepki gösteren de olmuş da yani hani.
İnsanların hayatı yani kime ne?
Yani aynen öyle. Yani
şu an Alcaraz bıraksa tenisi üzülürüz de niye tepki gösterelim yani istemiyordur demek ki oynamayı.
Ya Alcaraz bıraksa üzülürsün de Muguruza da 22 yaşında bırakmadı. 2 Grand Slam'ini kazandı. Oynadı. Sakatlık şu bu. O sırada biraz diğer hayatın yani öyle gözde kırdarın bir röportajı vardı artık. Ben voleybol topu görünce kusasım geliyor falan diyordu. Hani bir noktada da anlamak da lazım yani. Hani
ya çok ya, tenis izleyince benim izlerken bile evet. Yeter artık çok tenis izledim dediğim oluyor yani. Aynen. İnsan sürmenaj
olabilir. Pazar günü aynısı oldu ben. Sabahtan bütün finalleri izledim. Yani çok da şeyde maçlarda izlemedik maalesef. Birazdan konuşacağız. Yani kadınlardaki 3 tabu diye finalde. Krejcikova Jenk biraz 3 sete gitti. Çekişmeli oldu ama diğer iki maçı da aynı şeyleri söyleyemeyeceğim mesela. Çok şey vermedi yani. Ağzımıza bir tat bırakmadı açıkçası.
Bir numara savaşı var. Sezon sonuna doğru. Bu hafta 500 puanlık Tokyo var. Sonraki hafta Basel ve Viyana var. 500'er puanlık ve Paris Masters 1000 puan. Bir bakalım dünya sıralamasına önce. Djokovic ile Alcaraz arasında ne gibi bir savaş var? Aralarındaki fark şu an 2245 puan. Djokovic'in koruyacağı 2100 puan var. 600 puan Paris Masters finalinden, 1500 puan ATP finallerinden. 2100 puan aralarındaki fark da 2245 puan. Alcaraz'ın koruyacağı 160 puan var sadece. Ve biliyorsun geçen sene ATP finallerine sakatlığı nedeniyle katılmamıştı. Orada alacağı her galibiyet artı 200 puan. Yarı finale çıkarsa artı 600 puan. Yani aslında bu kadar fark olmasına rağmen çok düşük bir ihtimal değil Alcaraz'ın Djokovic'i geçmesi. Djokovic'in kötü performansına bakıyor
değil,
sadece.
Evet, onda hedef o biraz. Yani onunla motive olmaya çalışıyor. Çünkü Wimbledon sonrası da biraz bir düşüşte olduğu gerçek. Evet. Normal, çok yoğunluklu bir maç önünde. 2-3 Djokovic maçı biraz onun sezonun özeti gibi oldu. Bir hayal kırıklığı, sonra bir zafer, sonra yakın geçen her şeyin çok eşit olduğu bir maçta da hani kaybettiği bir maç. Sanki biraz orada zihinsel ve şey enerjisi biraz tükendi evet. Gibi. Yani kolay değil, Djokovic yıpratır sizi. Burada biraz daha ilerleyebilseydi biraz daha bir numara için şansı olabilirdi
90
bence.
90 puan olabilir sadece burada.
Evet, burada çok ilerleyemedi ki Dimitrov'a kaybettiği maç. Yani hani Dimitrov bir süredir çok iyi bir tenis oynuyor ama ilk seti kaybettikten sonra hani Dimitrov'un biraz daha süngüsünün düşmesini beklersiniz. Tam ters bir senaryo. Yani ters bir senaryoda Alcaraz böyle kazansa çok şaşırmazdım. Dimitrov işte ilk seti inanılmaz oynamış ki sevdiği atmosferdir. Kapalı sert kortlar. Çok da fiziksel olarak da iyi durumda yani. Dimitrov da çok erken yaştan biri şeyde olduğu için böyle biz onun 35-36
tabii 2008'den 32 yaşında.
32 yaşında yani Dimitrov. Biraz daha stabil kalabilseydi yani bir iki küçük Grand Slam yarı finali de sıkıştırabilirdi araya. O seviyede de bazen oynuyor. Alcaraz'a denk geldi açıkçası yani. Hani oradan sonra önü açıktı bence yani. Sen Jari'de, Rublev'de çok sorun çıkarabilir miyim?
Rublev maçında iyi başladı aslında. O maçın son ilk set tie-break'inde avantajı eline geçirse de onu kullanamadı. Kullanabilseydi kazanabilirdi maçı. Böyle de bir numara savaşımız olacak sezonun son bir
ama
ayında.
Ama yakın olacak yani. Djokovic ne kadar sağlıklı ve şey, sağlıklı değil de.
Motive.
Ne, nasıl bu ara nasıl fayda sağlayacak? Fayda mı sağlayacak yoksa ritim kaybetmesi?
Evet, Amerika çıktıktan sonra hiç korta çıkmadı.
Göreceğiz. Merak ediyorum.
Davis Cup'ta oynadı.
Ama yani o kadar Djokovic'in ritim sorunları yok. Djokovic seneye...
Ama katılabilirdi. Basel veya...
Gelecek seneyi 8-10 turnuvayla geçirir gibime geliyor.
Basel veya Viyana'ya katılabilirdi. Yani neden katılmıyor onu da bilmiyorum. Belki son anda bir wild card alır mı ama...
Ya Basel Viyana'nın Paris'le hiç arası yok ya. Çok arka arkaya o ikisi. Bitiyor pazar, öbür hafta çarşamba başlıyorsun. Doğru. Biraz ondan dolayı...
Ya puan da ihtiyacı yok açıkçası. Bir numarayı da pek önemsemiyor.
Tabii yani.
400 haftayı bulacak gibi zaten.
Aynen öyle. O yüzden yani kaybetse geri... Ya şöyle Avustralya çıktık 2000 puan yüzünden belki şey yapabilir. Hani biraz
öncesinde
daha...
Adelaide daha 250
sene
puan.
Sene sonuna biraz daha yüklenebilir. Ben o yüzden Paris ve Torino'da yine bir numaralı favori olacağını düşünüyorum. O partiyi de sanki şu formuyla, tabii ki Alcaraz her zaman doğal bir aday ama sanki Medvedev biraz daha yakın olur gibi oraya. O da Korda'ya. Avustralya'da da kaybetmişti. Hı-hı. Ters geliyor herhalde yani. Yani bazen sezon bazı eşleşmeler.
Sezon iyi başlamamıştı zaten. Hı-hı. Sakatlığı vardı biraz dizinde veya hamstringinde. O yüzden orada Korda ve Djokovic mağlubiyeti var üst üste. Burada kaybetmesi ilginç ama Korda'ya. Yani. Hurkaç Maroşan rallisine bakalım. 40 vuruşluk bir rally var demiştik çeyrek final mücadelesinde ve hani hiç ona yakışmayan bir sonla bitti. Bunu sesli izleyebiliriz.
Bir hatayla bitti. Maçın en uzun rallisi inanılmaz bir hatayla bitti. Maroşan yıkıldı.
7 kişiyi çalımlayıp boş kaleye kaçırmış hakikaten.
Şöyle, bu maçı ben anlattım işte. Belki zaten ben anlattım. Bu servisten önce diyorum ki Hurkaç'a, işte avantaj alabilmesi için puanları kısa tutması gerekiyor diyorum servisinde. Ve 40 vuruşluk ralli oynuyor ondan sonra.
Yani Maroşan şöyle, ralliye de hükmeden taraf olmuş.
Evet. Seyircinin sesleri nasıl dalga dalgalı her vuruşta.
Herhalde riskleri alan tarafta o olmuş. Açıkçası Hurkaç biraz savunmada kalmış. Çok kontrole da gelmemiş. Hı hı. Hatayı yapmasını beklemiş sabırla ama hakikaten yani Messi-Getafe maçında bu kadar kişi alınıp atamasaydı buna benzer bir şey olurdu. Yani rehavetle mi yaptı? Yorgunluk da olabilir. Artık adrenalin kalp 150-160 tamam, vuruyordur tam. Yani nabız orada. 180'e dayanıyor bazen. Böyle durumlarda şu çok iyi, şu forehand de çok çizgide de çok iyi gitmiş. Maroşan da ilginç bir profil.
Ben beğendim oyun tarzını yani beğeniyorum.
Yani çok doğru zamanda yaklaşma vuruşu.
Bu sene Alcaraz'da yani ama. Toprak'ta.
Evet evet. Seneye daha sık göreceğiz yani ilk 20'ye doğru atabilir kendini. Macar tenisi de ilginç oyuncular çıkartıyor yani. Fucsovic
yani var.
Baboş, Timea Baboş.
Agnes Zavai vardı.
Aynen.
Baczynski de bu arada Macar kökenli biliyorsun.
Aynen. Yani bereket. Şöyle iki oyuncumuz olsa
o topraklardan çıkıyor demek.
Farklı konuşulur valla.
Federer turnuvaya katıldı dedik. Yani oyuncu olarak değil ama konuk olarak. Güzel Lina geldi korta. Cenk geldi. Cenk'cim neydi arkadaşımızın ismi? Sen maçını anlattın geçen.
Cenk.
Beraber kortta soru sordular ona. Taraftarlarla çok güzel bir diyalog oldu. Sonrasında açıklama verdi. Organizasyona Federer. Bir izleyelim bakalım emeklilik hayatı nasıl geçiyormuş Federer'in.
3 yıllık aranın ardından yeniden tenis takvimine dönen Shanghai Masters'ta özel davetli olarak korta çıkan Roger Federer büyük ilgi gördü. Düzenlenen özel seremonide iki kez şampiyon olduğu kortlarda tribünleri dolduran seyircilerden alkış alan İsviçreli raket birçok soruya cevap verdi, hayranlarına top dağıttı. Şangay'da röportajda veren 20 Grand Slam şampiyonu emekliliğin tadını çıkardığını söyledi. Federer, emeklilik sonrası için bir plan yapmamıştım. Kariyerim boyunca sakatlıklardan dönmek için çabaladım ve bir anda aslında geri dönmeyeceğimi fark ettim. 6 ay içinde günlük hayatımda daha fazla kontrolüm olduğunu fark ettim. Şu an için ailemle, insanlarla vakit geçirmek, seyahatler etmek hoşuma gidiyor. Şu an için işler yolunda, dedi. Haftada 4 gün spor salonuna gittiğini söyleyen Federer, bunu yaptığıma inanamıyorum. Evimde bir odayı ayarladım. Oraya aletler aldım. Kariyerim bittikten sonra sonunda kendi spor salonum oldu. Artık tenis oynamadığım için yediklerime de dikkat ediyorum. Ufukta gösteri maçları var. Fit kalmak istiyorum, şeklinde konuştu.
Dizindeki sakatlığın artık üst düzey tenis oynamasına engel olduğunu belirten İsviçre'de raket. Böyle olunca tenise dönme ihtimalini de hiç düşünmüyorum. Günlük olarak maçların sonuçlarını takip ediyorum, dedi.
Emine spor salonu açıp acaba kaç bench press basıyor?
Şey çok iyi, artık istediğim şeyi yiyemiyorum. Demek tenis oynarken de yemesen daha mı iyi olur acaba? Hurkaç da çok takıntılıymış ya o konuda. O da diyetine dikkat eden bir isimmiş. Ama Djokovic zirvedir herhalde bu konuda. Yani bu seneye de göreceğiz herhalde. Amerika açıkta bu tarz bir şey yapmadılar bu sene. Evet. Amerikalılar böyle fırsatları hiç kaçırmaz aslında. Belki Wimbledon'la üst üste gelmesin diye. Bilmiyorum. Seneye Avustralya açıkta böyle bir şey bence görebiliriz.
İlk Amerika açığını ne zaman kazanmıştı Federer? 2003 mü? 2004 değil mi? Belki 20. yılı şerefine ilk Avustralya açığını, Amerika açığını kazanmasını 20. şerefine.
Mantıklı. Leighton Hewitt de gelsin. 6-2-6-0'lık o maçı tekrar canlandıralım var ya. Fetihlerde falan yapıyorlar ya. Tam bir fetihti çünkü o maç. Hayatımda çok gördüğüm en garip Grand Slam tek taraflı maçlarından biriydi. Evet. Finallerinden. Avustralya'da şeyden hemen sonra yapmadılar. Çünkü çok tazeydi. Federer'de biraz imtina ediyordu. Bu sene Avustralya'da da. İlk Avustralya açığı...
O da 2004.
Yok. 2000... Tabii.
2004.
Yok. 2004 Maras Safin'e yarı finalde kaybetti. Çok favori gidip kaybetti. 2005.
2005'te Maras Safin kazanıyor Avustralya açığı.
5-6-7 üstte 3 tane kazanmadı mı? O zaman 2004. Ha doğru. 2005 yarı finalini kaybetti.
Maras Safin 2005'i kazanmıştı.
Sene kaybetti. 3 maçtan biriydi o. Olabilir. O da 20. yıl. Herhalde onu bekliyor olabilirler. Olabilir. Daha bakın, şey olur. Ama daha çok göreceğiz yani.
Belki bir özel turnuva, özel şey.
Yani bakınca normal yani bakınca Joe McEnroe'yu görüyoruz turnuvalarda işte. Pete Sampras'ı
Lever görüyoruz. Her turnuvada var. Yıllardır.
Lever hakikaten.
Tenisi çok seviyor gerçekten.
Yani helal olsun. Ya, kıta kıta fark etmiyor. Tenisçi gibi geziyor yani. Göreceğiz. Tabii böyle yani özleyenlere de bir şey oluyor. Bir parmak bağlı ama net bir şekilde. Bazen herhalde soruluyor ki çok anladığım kadarıyla. Hani çünkü işte geri dönüşlerde görüyoruz bazen. Hı hı. Ama çok net bir şekilde güzel bir tabir.
Yok geri dönemez artık.
Yani. Tabir kullandı yani. Bütün limonu sıktım, suyunu çıkardım artık. Tabii, benim de yapabileceğim bir şey yok diyor.
Dizi kötü durumda çünkü. Kadınlara geçelim. Üç turnuva vardı kadınlarda Asya'da. Jiangzhou'da Jiang kazandı turnuvayı, Krejcikova'yı yenerek 3 sette. Kendi evinde ilk şampiyonluğu, kariyerindeki ikinci şampiyonluğu ki 500 puanlık turnuva olması açısından da en büyük şampiyonluğu oldu. 21 yaşında Jiang, geçen sene WTA'nin yeni gelen en iyi yüzü seçilmişti. Bu yıl Palermo'da ilk kupasını kazanmıştı ve Amerika çıkarı çeyrek final gördü. Şu an Çin'in bir numarası ki hani yükselen Çin tenisinin, Lina'dan sonraki özellikle tenisin Çin'de önemli yüzlerinden biri olmaya aday.
O da biraz şey maçına benzer bir maçtı. Hemen öncesindeydi Hurkaç Rublev maçının. Çok ilginç başladı. 2-0 buldu Jiang biraz seyircisinin de önünde. Ki çok biliyorsun ilk servisini tutturduğunda turnuvada finale gelenekte 40 ace atmıştı yani. Açık ara liderdi ama %29'da ilk servisini oyuna soktu ilk sette. 2-0 da buldu, kırarak başladı. Sonra 6-2 arka arkaya 6 oyun. Herhalde dedim ki tamam öyle yokuş aşağı gidecek yani. Krejcikova da böyle zaten biliyorsun hani tenis nördü de ya biraz çok sık işte. Herhalde en çok maç izleyen oyuncu benimdir diyor. Rakiplerimi de sürekli izliyorum.
Deneyimli de zaten.
Aynen öyle. Ama bu sefer ikinci sete de yine servis kırarak başladı. Ve o arkasına atıp bakmayan oldu. Üstte ace'ler çok iyi ilk servis. Yani bambaşka bir oyuncu vardı. İkinci set biraz daha şey oldu. Gel gitti oldu. Servis kırma şansları buldu iki isim de arka arkaya. Kendi evinde net bir galibiyet diyeceğim. İyi bir geri dönüş yani 6-2 o seti kaybettikten sonra böyle bir geri dönüş. Hakikaten çok beğendiğim bir oyuncu benim. Aslında birden fazla silahı var yani iyi forehand.
Yok daha çok genç zaten daha yükselecek.
Aynen
çok
öyle. Bu geri dönüşte şeydi. Hani kariyerinin geri kalanı için de iyi bir sinyal. Evet. Yani çok çok çok fecaat performans. Kendi evinde bir kendi seyircisinde bir hayal kırıklığı. Tribünlerden hissedebiliyorsunuz onu. 6 oyun üst üste bir finalde kaybediyorsunuz. Sakin o noktada çok çok iyi bir reaksiyon verdi.
Goff'un koçlarından Pereriba'yla çalıştı Barcelona'da bir süre bu sene. O da çok etkili oldu özellikle servislerinde Jiang'ın. Çin tenisi tabii enteresan. 2008'de Pekin Olimpiyatları almasa Çin'de şu an tenis oynanır mıydı ya da bu kadar üst düzey oynanır mıydı emin değilim. Hani Lina evet başarılı oldu ama o tesisler sayesinde zaten 2008'deki organizasyon 2000'de verildi.
Ya ben şey anlatayım.
O 8 yılda bütün kulvarlarda yüzmeden tenise, atletizme Çin'de bir spor atılımı oldu ve bunu meyvelerini aldılar.
Ben inanamadım mesela. Jiang maçın notlarında vardı. İlk yüze giren ilk Çinli oyun, erkek oyuncuymuş.
Evet. Erkeklerde yani, öyle.
Bakın, hemen arkasından Yibing Wu geldi ama bakınca aslında hani o sakinlik, el-göz koordinasyonu, atletik bazı beceriler teniste de başarılı olmasını bekleyeceğiniz bir
yani 20 yıl diyeyim. 20 yıl sürdü Çin'in bu seviyeye gelebilmesi. Yani Lina bir burada bence ekstra. İki tane Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Bir numaraya yükseldi mi? Yükselmedi. Ama yani top tenisçilerden biri oldu. Ama onun dışında Çin 20 yıldır çalışa ancak bu kadarını yapabiliyor. Hani bu biraz çalışma işi. Evet. Kazakistan başka bir örnek, devşirme.
Biraz da know-how işi yani.
Bir de hani WTA'nin önce Asya'ya açılması Alistair'la beraber, sonra ATP'nin onu takip etmesi, Asya pazarının güçlenmesi, tenisin de orada tanırlığını arttırdı. Ve yavaş yavaş böyle tenisçiler çıkıyor.
Yani Çin'den. Büyük bir kahraman çıkarmalara rağmen aynı şeyde devam etmedi yani. Evet. Yina'dan daha da yani hangi ülkede çıksa tenis farklı bir seviye taşıyacak
kesinlikle.
Oyuncu bence. Şey olarak da yani hani işte o kort maç sonu röportajları daha pazarlanabilir kişiliği diyeyim, eğlenceli figür olması yani, böyle oranın o soğukluğunu, kapanıklığını biraz ya sanki böyle şey gibiydi. Yani Amerika, Çin asıllı Amerikalılar olur ya biraz daha. Michael Chang tarzı bir iletişimi falan da o şekildeydi açıkçası. Ama bakalım yani kadınlar tenisine biraz daha fazla oyuncu çıkartıyorlar. Erkekler tenisine daha biraz bebek adımlarındalar yani.
Bir turnuva da Hong Kong'daydı. Şimdi 2021 Amerika Açık'ta final oynayan Fernandez orada şampiyon oldu. Finalde Siniakova'yı yenerek ama biz Raducanu'ya çok odaklandığımız için Fernandez'in de aslında bu başarının altını dolduramadığını görebiliriz.
Hatta o zaman ne deniyordu? Hani Raducanu
kazandı ama Fernandez'in çıtası daha yüksek.
Evet, daha yetenekli. Evet. İşte gelecekte daha çok Grand Slam kazanabilir ama hiç yani hiç o seviyede gitmedi. O da biraz hep Raducanu'da olunca spotlar biraz onun gölgesinde.
Tabii de Raducanu daha fazla reklam, malzemeler daha fazla verdi. Promosyon ondan.
İlginç bir finaldi o da ya. Yani işte Siniakova'nın biraz hafif sakatlığı da sanki damga vurur gibi oldu. Ona rağmen bence tam sağlıklı olsaydı Siniakova biraz kapatabilirdi maçı açıkçası. Yani ikinci sette Siniakova bacağında bir işte bandajladı falan. 4-0'dan tekrar geri dönmeyi başardı. Kritik orada servis kırma çok uzun süren bir oyun var. 4-4'te Fernandez'in servis oyununda. 4-5 tane servis kırma puanı kurtardı. 5-4, 6-4 olabilirdi. Oradan sonra çok arkasına bakmadı. 19 ay sonra ilk şampiyonluk. Sevindim ben. Yani beğendim, sevdim bir oyuncu ama hani ileri koymayı şöyle geçtim. Biraz geriye doğru da yani bir giriş var sanki.
Fransa'da bir çeyrek finali var. Bir de 1000 puanlık Guadalajara da bir çeyrek finali var. Daha geçen ay gördü. Onun dışında da pek bir başarısı yok. Hatta hiç başarısı yok dediğin gibi. Ama bu turnuva da yendiği yani isimlere bakıyorum
ilk
ben.
İlk 50'ye anca döndü şampiyonlukla mesela.
Azarenka. Azarenka'yı yendi ilk turda. Sonra Mirandreva'yı yendi.
Şekilde Azarenka da o maçın ilk setinde bayağı domine etti mesela. Yani Azarenka sakat
sonuçta çekildi. Sonuçta yendi sayıyorum yani.
Tabii.
Mirandreva.
Sakatlayarak yendi. Zorlayarak.
İki tane genç ismi yendi. Andreeva ve Furuyurtova'yı yendi. Bilinkova'yı da yendi. Ve sonrasında finalde Siniakova. Önemli bir yol bence şampiyonluk için. Bundan sonra kendisi için başarılar diliyoruz. Seul'e geçelim. Seul'de de ilginç bir öykü. Biz Fransa Açık zamanı yayında söylemiştik bunu ama yine tekrar hem Kore hem
Pegula her ilk seferinde annesinin de biz Kim Pegula'ydı annesi.
Evet.
Kişi kadını şu an.
Annesi doğduktan sonra bir polis karakolunun önüne bırakılıyor ve 5 yıl yetimhanede yaşıyor. Evet. Sonrasında Amerikalı bir çift onu evlat ediniyorlar. Amerika'ya gidiyor, New York'a. Sonrasında işte bildiğiniz gibi şu an bir NHL, bir NFL takımının CEO'su.
Evet, Buffalo Bills ve
Sabres.
Aynen. Hatta link arıyordu. Pegula şeyde.
NHL izlemek için. Sonrasında kızı da iyi bir tenisçi oldu. Rublev'in bence kadın versiyonu. Yine çeyrek finalleri geçemiyor Grand Slam'lerde ama büyük turnuvalarda
yani,
fena değil.
Bu turnuvanın, yani normalde Pegula'nın da çok hani katılmayacağı. Evet.
Doğru. Ama evi memleketi sayılan bir yer olduğu için de.
Biraz katıldım. Evet. Acaba onun da etkisiyle oraya gitmeyi tercih etti.
Daha yakın olmak için.
Yuan gibi ilk yüzde bile olmayan bir rakibe karşı çok rahat bir galibiyet. Ama bu hikaye ilgi çekici, seviliyor. Bazı hikayeler böyle ya. İki seneye yine oynarsa yine Kore'de gene popüler olur yani. İnsanlar bu tarz öyküleri seviyorlar. Pegola'nın zaten başı başına hani tırnak içine en zengin denizci olma gibi bir durumu söz konusu. Kort'taki kazandığı gelirlerden bağımsız. Bir de şeylerin podcast'te dinledim. Gökalp'lerin 127. başına çıkmış bu sene. Çiftler, karışık çiftler ve teklerde.
Evet.
Yani. Ya acayip de bir tempo.
Bir tweet hakikaten gördüm geçen. Matthew Flamini en zengin futbolcu olmuş. En çok varlığı olan. Çünkü kimya şirketi kurup oradan bayağı para kazanmış. Enteresan geldi bana.
Büyük ihtimalle en değildir. Çünkü çok var öyle örnek. Ya Beckham'dan zengin mi oldu mesela?
Yani kimyada iyi para var.
Yani her zaman Türk kaynaklara çok abartmayı biraz seviyoruz yani ama ticarette şey de öyle.
Araştırmadım, sadece Twitter'da gördüm.
Koscielny'de bayağı bir yatırımları var diye biliyorum. Luoldeng gayrimenkul falan milyar dolara aşan büyük bir şirket kurdu mesela. O da onlardan biri olmuştur. Yani tebrik ediyoruz. Flamini'yi. Ama araştıracağım, bu konu bize ödev olsun.
Araştıralım.
Yani o kadar da değildir yani. Yani işte biliyorsun abi, mavi tik işleri artık
öyle mi diyorsun?
Çığırından çıkarttı olayları.
Peki. Bir önceki haftaya bir döneyim hemen kısaca. Pekin'de yine erkeklerde.
Aslında Şangay'da beklediğim şeyler Pekin'de oldu.
Evet. Erkeklerde Sinner, Medvedev finalinden Sinner galip ayrılırken kadınlarda Świątek finalde Samsonova'yı mağlup etti. 500 puanlık turnuvada birer şampiyonluk kazandılar.
Świątek 5 şampiyonluk oldu. Yani Świątek de nasıl bir standart alıştırırız ya bize. Sorsan
az geliyor.
Kasım'da mesela sezon son programda değerlendirme toplantısı yapacağız. Sanki başarısızmış gibi bir algı olacak. Yani bir Grand Slam kazandı, 5 şampiyonluk kazandı. Ama hani öyle bir seviyeye de alıştırdı ki bizi. Geçen sene işte 2 şampiyonluk, o 40 maçlık başlayan seri vesaire biraz şey oluyor. Beğenilmiyor diyeyim. Sinner'de Medvedev'i ilk kez yenmeyi başardı. 6. maçta ilk 6 maçını kaybetmişti. Hatta hatırlamıyorsam set bile almamıştı ya da bir set almış olabilir. Yani
olabilir.
Hiç parlak bir tablosu yoktu çünkü. O da onun hani gelecekteki özgüveni açısından bu arada çok iyi maçtı hakikaten. Yani çok çok iyi bir maç izledik. Biraz böyle hani Şangay'dan ne bekliyorsak bir hafta önce Pekin'de gerçekleşti gibi oldu.
O haftayı da böyle geçtik diyelim. Şimdi kadınlarda sezon sonu turnuvasında 3 hafta kaldı. Bir küçük turnuvalar var bu hafta. Sonrasında Elite Trophy diye oraya katılamayanların katıldığı bir turnuvası var. Ve 3 hafta sonra da sezon sonu turnuvası oynanacak. Oraya katılan tenisçilerin hepsi netleşti. Bir grafiğimiz ekranlara gelsin. Bu yıl toplanan puanlar. Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, Rybakina, Pegula, Vondrousova, Muhova ve Jabeur. Burada son hafta olduğu için yerler değişik.
Çok hakkaniyetli bir liste bence.
Katılmayı başaranlar.
Şimdi Sabalenka genel olarak formda bence. İyi girdi. Świątek turnuva kazanıp geliyor. Gauff arada bir Świątek mağlubiyeti aldı, eskiye döndü. Ki 7 maç kaybettikten sonra Amerika çıktı yenerek tarihini kırmıştı ama Świątek yine göz açtırmadı o maçta. Acayip bir maçtı. Rybakina biraz şeylerin kurbanı oldu. Bu polemiklerin. Korumalı işte seri başı uygulamasını.
Çok da etkilediğini düşünmüyorum.
Vondrousova ama ben böyle Wimbledon şampiyonası daha sert düşünüyorum. Belli bir seviye tutturdu sonraki maçlarında da. Açıkçası. Sakkari'nde olmaması isabet olur.
Sakkari hemen bu şeyin altında duruyor zaten. 3245 puanla. Madison Keys 2737 puan. Kvitova 2660 puan. Ostapenko da 2615 puanla.
Ostapenko'nun peki şeye kaybetmesi. Dünya ilk 500'ün dışında oluyor. Bir isime kaybetti. Oluyor. Güney Koreli.
Çek bir Letonya yapmış. Seul. Güney Koreli. Burada tabii iki tane de yedek isim olacak. Onlar için de Sakkari, Keys, Kvitova ve Ostapenko mücadele ediyor. Bakalım onlardan ikisi de yedek olacak. Belki bu ilk 8'den biri sakatlanır diye bekleyecek. Diyelim ve hafta içi Avustralya Açık'ta enteresan bir karar verdi. Pazar gününe çekti başlangıcını. Normalde pazartesi başlayan turnuvaydı. Tabii ilk turda sıcaklar nedeniyle bazen turnuvalar aksayabiliyor, maçlar aksayabiliyor. Belki onun önüne geçmek için ilk turu 3 güne yaymışlar. Ve Craig Tiley, turnuva direktörü, organizatör bir açıklama yaptı. Nadal, Osaka, Kerber ve Wozniak ile ilgili. Bir açıklama ekranlarınıza gelsin, sonrasında üstüne konuşalım.
Teniste sezon sona ermedi. Ancak 2024 sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl çeşitli nedenlerle kortlardan uzakta kalacak raketlerin yeni sezonun ilk Grand Slam turnuvası olacak Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağı merak konusu. Turnuva direktörü Craig Tiley, Rafael Nadal'dan Naomi Osaka'ya kadar birçok tenisçi hakkında bilgi verdi. Tenis severlerin en çok merak ettiği isimlerin başında Nadal geliyor. 22 kez Grand Slam şampiyonu İspanyol raket, Avustralya Açık'ta sakatlanmış ve kortlara geri dönememişti. Tiley, 2009 ve 2022'de şampiyon olan yıldız ismin 2024'te Melbourne'de korta çıkacağını söyledi. Avustralya Açık direktörü Tiley, Nadal her zaman burada en iyi tenisini icra etmişti ve ne kadar mücadele ettiğinin herkes farkında. Takımıyla irtibat halindeyim. Yeniden çalışmalara başladı ve Ocak ayında Melbourne'e dönmek için sabırsızlanıyor ifadelerini kullandı. Nadal bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avustralya Açık organizasyonunun bana güvenini takdir ediyorum. Her gün sıkı çalışarak en kısa zamanda korta dönmeyi iple çekiyorum." dedi. Sakatlığı sebebiyle yine yılın büyük bir kısmını uzakta geçiren ev sahibi raket Nick Kyrgios da Avustralya Açık'ta kortta olacak. Kadınlar tarafında anne olduktan sonra kortlara dönen Caroline Wozniacki'nin yanı sıra İki eski Grand Slam şampiyonu Naomi Osaka ve Angelique Kerber de doğum yaptıktan sonra verdikleri arayı sonlandırarak yeni sezonda Melbourne'de olmayı planlıyor.
Şimdi Nadal'ı dört gözle bekliyoruz zaten.
Nadal'da hemen bir teksif.
O da antrenman videoları, fotoğrafları yayınlayarak biraz teaser gibi, trailer gibi bir şeyler veriyor bize. Tabii Craig Tiley de bilet satacak. O da Nadal gelecek, gelmek istiyor diyecek tabii ki. Nadal da sizin güveniniz iyi ama hani ben çalışmaya devam ediyorum dedi. Bir herkesi sükunete davet ediyor şu anda.
Yani hani Nadal zaten fazlasıyla update yapıyor durumu hakkında. Sonuçta şey değil mi hani futbolda sakatlığı izlersin ya teknik direktörü yapmak için yani son gün ben oynuyorum diyecek hali yok.
Maç günü
oynayabilecekse oynar. O da turnuvaların şey şeklini işte dolaylı olarak bilet satı izlenme bir şekilde bu bir ekosistem o da ekosistemi beslemek isteyecektir doğal olarak. O yüzden bence biraz şey alttan alta da ya ne diyor bu? Tiley demiş. Yani yanıt da çok görmeyiz bu tarz şeylerden.
Tiley'in hala görevde kalması ne diyorsun?
Evet ya Tiley bu
faciasından sonra.
Abi Djokovic faciasından önceki şey faciası daha beterdi. Pandemide herkesin otel odalarında sıkışıp kaldığı o dönem pandemiden de yani Djokovic bir kişiyle olan bir sorun da öbürü yani antrenman yapamayan işte bir de oyuncular böyle Djokovic falan hain ilan edilmişti orada oyuncuların isteklerini iletti doğru. Diye bence o daha da fecaatti. Hadi o pandemiden sonraki ilk Grand Slam'di biraz Avustralya açında başında patladı kabak ama yine de iki tane üst üste skandalı var yani. 15 gün mevzusu, ya gece maçlarını beni rahatsız ettiğini zaten konuşmuştuk. Avustralya'da, Amerika'da çok görüyorduk oranın yerel saatte 2'de 3'te falan biten maçları. Ya bu
engeller mi?
Sağlığı...
Değil mi bilmiyorum. Zaten ilk tur 3 güne yayılacak, sonraki evet, yine aynı devam edecek. Niye pazar başlanıyor onu anlamak güç.
Aynen yani daha o program gene böyle şimdi. Akşam seansı oradaki yerel saatte 10'da 11'de ya oynayan maç koyacak. İki tane erkek maçı koyacaksın oraya 5'er 4'er saatte. Bitti gitti ikincisi zaten 2'den 3'ten önce bitmiyor. Nasıl azaltmayı planlıyorlar ondan da çok emin değilim. Dediğim gibi yani şu an Wimbledon'la şey mi pazar başlıyor? Avustralya Açık 2 oldu galiba evet. Değil mi? Yok Wimbledon pazar başlıyor.
Fransa Açık.
Fransa Açık'la şey Wimbledon 3 pazar yapmaz zaten. İkinci pazarı zor yaptılar. Aradaki pazarda da oynamıyordu onlar biliyorsun. 3 haftaya yolunu yapıyorlar sanki ya ben buradan bunu çıkartıyorum.
Sanmam o kadar tenisçiler ayakları öyle olursa. Son olarak da bizden bir haber. Zeynep Sönmez. Milliyet'te konuştu. Alp Ustaoğlu'na konuştu. Dün bir röportaj vardı Milliyet'te. Beklenti yükseltmiyorum diyor. Ve sezon başında bu performansı göstereceğimi söylese inanmazdım diyor. Bu yıl 77 maç yaptı. Çok maç yaptı gerçekten. O yüzden sezonu biraz erken ara verdi Zeynep. Tallinn'de WTA 40'ta iyi bir performans göstermişti. WTA 60'da üst üste 66 çeyrek final oynadı. 125 puanlı turnuvalarda bir yarı finali ve bir finali var. Ljubljana'da final görmüştü. Andreescu ile oynadı WTA seviyesinde Hertogenbosch'ta. Çok deneyim kazandı. İlk 150'ye girdi. Şimdi önünde Grand Slam elemeleri olacak Zeynep'in. Milliyet'e kariyerini anlatmış. Lina'dan en beğen tenisinin Lina olduğunu söylemiş. Az önce konuştuk zaten Çin tenisinde. Evet. Enteresan. Kendime fazla rakamsal hedefler koymuyorum. Fakat sene başında biri bana ilk 150'de olacaksın dese inanmazdım. Ama işte bu noktadayım ve çok mutluyum diyor. Korttaki hızım en büyük avantajım ama günümüz tenisindeki hızı sadece savunma için kullanırsanız o zaman belirli bir seviyenin üzerindeki oyuncuları yenme şansınız azalıyor. Dolayısıyla oyunuma mutlaka hücum özelliklerinin katılması gerekiyordu ve Mert Ertungay ile en başından beri bunun üzerine çalıştık diyor Zeynep.
Merak ediyorum ben de. Sezonun bu kısmı aslında formda olduğu bir dönemde biraz turnuva frekansını azalttılar sanki. Vardır diyoruz bir bildikleri Mert Hoca'yla. Hani burada da belki bazı fırsatlar bulabilirdi. Ama çok şey hızlı ve şey bir yükseliş. Umut veren bir yükseliş hakikaten. Oynadığı bazı maçlarda da onu yani bugün Zidansek galibiyeti var mesela. İşte bu az önce bahsettiğim Ostapenko'yu yenen Güney Koreli'yi de yenmişti galiba sezon içinde Zeynep. Heyecanlandıran bir durum bu. Umuyoruz gelecek tam sezonda yine Mert Hoca'yla da uyumlu bir birliktelik olacak. Daha sık artık Grand Slam ana tablosu belki ikinci kısmından sonra sezonun neden olmasın? Yani o potansiyel var.
70 galibiyet yüzdesi neredeyse daha fazla hatta.
Evet evet. Hoca onu çok hızlı bilgiyi alıp hemen çabuk kaptığını söylüyor yani. Zaten o gelişim de bunun göstergesi. Bakalım.
Ona başarılar diliyoruz önümüzdeki sezon. Merakla daha takip edeceğiz. Başarılarını ederiz heyecanla bekliyoruz. Konu ederiz. İnşallah. Yayınımızın sonuna geldik.
Sen açma ve kapamada bir sıkıntı yaşadın.
Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.